Ayrım 31.
3 ay beklendi. Hülle için bir adam tutuldu. Ve sonunda Ali Paşa ve karısı tekrar bir araya geldiler. Doğrusu bunun yeni evlenen bir çiftin beraberliğinden daha farklı olduğunu söyleyemem. 3 ay sonra da yeni gelin tekrar hamile kaldı. Ali Paşa daha önce umduğu kadar yükselemediyse de işinden uzaklaştırılmamıştı. Karısına gelince haremde kendine çok sağlam dostlar edinmişti ve bu gerçekten de çok önemliydi. Ali Paşa'yı son gördüğümde o keskin hatlı yüzü sanki yumuşamış gibiydi. Ama hiç kimse daha mutsuz göründüğünü söyleyemezdi. Bu konuda konuşurken Gazanfer bana "Ne muhteşem bir hanımın var," dedi. Ona hak veriyordum, öyleydi. Kocasının zevk ve ihtiraslarına hizmet ederek yıllarını geçirmiş bir kadın, sonunda kenara atılırsa bunu şikayet edebileceği bir yer yok gibidir. Diyelim ki kadıya kadar gidebildi. Zor ama neyse. Evet, bu durumda bile kocanın sahip olduğu ünvan ya da servet bu adamları kadının zavallılığından çok daha fazla etkiler. Kadının hiçbir hakkı yoktur. Ama bu defa senin hanımının desteği ve iyi yürekliliği ile o zavallılık kazandı. Tabii bu aynı zamanda Allah'ın da yardımıyla oldu. Şunu hiç unutmamak gerek dostum. Her ne kadar tam tersi bir görüntü verse de harem isterse erkek dünyasından daha üstündür ve isterse onu olumlu yönde de etkileyebilir. Senin hanımın bunu biliyor ve başardı. Keşke benimki de böyle olsaydı. O, selamlığın yol ve yöntemlerini kullanmayı tercih ediyor ve bu konuda onu uyarmak için söylediğim her sözü de bir tehdit olarak algılıyor. Dev cüsseli hadım burada omuzlarını silkti. Sanırım senden son olaylar sırasında hanımımın seninkine karşı gösterdiği soğuk ve kaba tavırlardan ötürü özür dilemeliyim. Aslında her zamanki gibi bu devam etmeyecektir, bunu biliyorum. Her şey gelip geçecek. Söyledikleri doğru çıktı. İsmihan'ı derinden üzen kaba tavırlar Ali Paşa'nın yeniden evlenmesiyle sona ermişti. Aslında bunun gerçek nedeni Safiye'nin durumu kavrayıp utanması değil, yeni planların peşine düşmesiydi. Şimdi onun tek amacı Şehzade Mehmet'le Gülruh'u evlendirebilmekti. Safiye mücevherlerle süslü küçük bir tüllü fesi Gülruh'un başına takmaya çalışıyordu. Ah dedi, oğlum bu güzelim lülelere bayılacak. Gülruh neredeyse tam olarak Nurbanu'nun kelimeleri ve ses tonuyla cevap verdi. Safiye yenge, biliyorsun yeğenim Mehmet sünnet edilip tam bir erkek olmadan evlenemez. Bunun söylenmesi ve söyleniliş biçimi Safiye'yi kızdırmıştı. Ama bir cevap veremedi çünkü söylenenler doğruydu. Sarayda Osmanlı yaşamını kumaşlardan ilaçlara kadar Venedik tarzında etkilemeyi başarmıştı. Tabii Cumhuriyet bundan çok hoşnuttu. Ama bu konuda elinden bir şey gelmiyordu. Mehmet İslami kurallara göre sünnet edilip tam bir erkek olmadan ne evlenebilir ne de tahta geçebilirdi. Bu iş sürekli olarak erteleniyordu o korkunç yangından beri. Ve geciktikçe de sünnet sonrası olabilecek riskler artıyordu. Aslında bunda Nurbanu'nun mutlaka parmağı vardı. Elinden gelse kendi egemenliğini sürdürebilmek uğruna torununun sünnetini sonsuza kadar geciktirebilirdi. Gülruh'un söyledikleri Safiye'ye bir kez daha Venedikli anneliği bir yana bırakıp Osmanlı anneliğinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini hatırlatmıştı. Bir an önce Nurbanu'yu atlatıp bu işi gerçekleştirmesi şarttı. Bu işin planlanması yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Bu kadar uzun sürmesinin tek nedeni Murad'ın oğlunun ve varisinin sünnetinin o güne kadar görünmemiş bir görkem içinde yapılması isteği değildi yalnızca. Nurbanu pek çok defa sünneti erteleyebilmek için elinden geleni yapmıştı. Hazırlıklar iyice arttığında Gülruh sanki bu onun evliliğinin hazırlıklarıymış gibi bir ruh haline girip utanarak içine kapanmıştı. Böyle durumlarda hemen koşup Nurbanu'nun yanına sığınıyordu. Ve sanıyorum Ümmü Gülsüm'ün onu kızlarıyla birlikte bir kır gezisine davet etmesi kıza çok iyi gelmişti. Cuma sabahı erkenden hep birlikte Haliç kıyısında Kağıthane Deresi'nin döküldüğü çayırlığa gidildi. İtalyanların şaraba düşkünlükleri gibi Türkler de tatlı sulara çok meraklıydılar. Mekke'nin zemzem suyuna kadar neredeyse imparatorluğun içindeki bütün tatlı su kaynaklarını bilirlerdi ve iyi bir küp su için küçük bir servet ödeyebilirlerdi. Ama en hoşlarına giden suyu kendi kaynağından içmekti. Ve kısa bir yolculukla bunu yapabilecekleri pek çok yer vardı İstanbul'un çevresinde. Yılın bu mevsiminde eriyen karlar nedeniyle dereler buz gibi akardı. Her mevsim çok lezzetli olan sular bu dönemde özellikle daha da bir hoşlaşırdı. Tabii ağzı donmadan içebilenler için. Ve bu lezzet kaynakların her birine değişik bir ün ve isim kazandırırdı. Yalnız suyla karın doyurulamayacağı için Ümmü Gülsüm bir yığın yiyecek hazırlatmıştı. Çayıra vardığımızda köleler hemen halıları serip hazırlıklara başladılar. Tatlılar, kuru yemişler, meyveler, börekler, köfteler, dolmalar paketlerinden çıkarılıp pırıl pırıl parlayan pirinç kaplarda ya da rengarenk çiğni tabaklarda sofraya konuldu. Ümmü Gülsüm ve yaşıtı arkadaşları hemen bunların başına oturup yemeye başladılar. Ama Gülruh ve diğer genç kızlar için yemek o kadar da önemli değildi. Nasıl olsa evde de aynı şeyler vardı. Onlar için önemli olan açık havada dolaşabilmekti. Kızları etrafı perdelerle sıkıca kapatılmış kayıklarla buraya getirmiştik. Şimdi tıpkı güneşi görünce açan tomurcuklar gibi ortaya yayılmışlardı. Kocaman kestane ve çınar ağaçlarının gölgesinde oradan oraya koşturuyor, çalgıcıların müziği eşliğinde dans edip oynuyorlardı kahkahalarla. Ağaçların kökleri yer yer çimenleri yararak ortaya çıkmıştı. Yemyeşil bir halı gibi her tarafı kaplamıştı çimenler. Gülruh'un üzerinde en güzel elbiselerinden biri vardı ve şimdi dizleri ve dirsekleri bu halının üzerinde yuvarlanırken yeşil lekelerle dolmuştu. Ama öylesine mutluydu ki elbisenin kirlenmiş olmasının bir önemi olamazdı. Son birkaç yıldır art arda yaşadığı üzüntülerle zamanından önce büyüyüp ağırbaşlı olmuştu küçük hanımım. Ve şimdi o mutlu çocukluğuna yeniden dönmüş gibiydi. Demek ki ortam değişince tıpkı bir çiçek gibi açacaktı yine. Ümmü Gülsüm'ün hizmetkarları halıları derenin küçük bir kıvrımının kenarına yaymışlardı. Sanki bize özel bir alandı bulunduğumuz yer ve bu biz hadımlar için büyük kolaylık sağlamıştı. Çepeçevre dizilerek kadınların yanına hiç kimsenin yaklaşmaması için nöbet tutuyorduk. Zaten aklı başında yol iz bilen hiçbir erkek hadımları görünce buraya yanaşmazdı ama işi şansa bırakamazdık. Ellerimizi kavuşturmuş dikkatle ortalığı gözlüyorduk. Aslında benim gördüklerimi göremeyen erkeklere acıyordum. Birbirinden güzel, rengarenk giysileriyle koşturan taptaze kızlar. Hafif rüzgarda dalgalanan tüller ve onların altındaki pırıl pırıl saçlar. Başlarının üzerindeki dev çınar ve kestanelerin gölgesine bir girip bir çıkıyorlardı. Çıplak dalları yeni yeni pembe beyaz çiçeklerle donanmış birkaç meyve ağacı da vardı etrafımızda. Bunlar da tıpkı kızlar gibi albenili ve cıvıl cıvıldı. Ben de kendimi mutlu hissediyordum. Güneş tam tepemizdeyken yakındaki Eyüp Camisi'nin minarelerinden yükselen ezan sesini duyduk. Herkes namaza çağrılıyordu. Eyüp, Hazreti Muhammed'in sancaktarı Eyüp Ensari Hazretleri'nin 672'de İstanbul ilk kez Müslümanlar tarafından kuşatıldığında ölüp gömüldüğü yerdi. Burası tüm Müslümanlar için çok kutsal bir yerdi ve türbe sürekli olarak ziyaret edilirdi. Bizim kızlar Gülruh da dahil olmak üzere oraya gitmek istedi ama bu imkansızdı. Yaşlı, fakir ve deli olmadıkça hiçbir kadın cuma günü o erkek kalabalığının içine giremezdi. Ümmü Gülsüm yüzünde garip bir tatmin ifadesiyle bu isteği geri çevirirken belki gelecek ay dedi. O garip ifadeyi fark etmiştim ama nedeni üzerinde çok fazla durmadım. İki saat içinde cuma namazı ve hutbe sona ermiş, cami boşalmıştı. Neredeyse uyuşuklaşmış olan biz hadımlar kalabalığın dağılmasıyla tekrar toparlanıp dikkatle etrafa bakmaya başlamıştık. Çünkü erkeklerin bazıları çayıra gelip doğanın bu güzelliklerinden kendileri de biraz yararlanma yolunu seçmişti. Hemen koşup bizi görebilecekleri yerlere dikildik. Gerçekten de hadımları fark edenler hemen geri durdular. Hiçbirinin Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesini ziyaret edip namaz kıldıktan sonra namahremi görerek günaha girmeye niyeti yoktu. İçlerinden sadece bir grup durumun farkında değilmiş gibi davranıyordu. Onlara doğru yöneldiğimizde bu adamların bizim tarafımıza bilmeden değil, tam tersine özel olarak bilerek geldiklerini anladık. Çünkü küçük erkek grubunun başında Ümmü Gülsüm'ün oğlu Abdurrahman vardı. Az sonra hadımlar bizim sofradan kalanları onlara taşımaya başlamıştı. Adamlar ellerini yüzlerini yıkayıp biraz kendilerine geldikten sonra Abdurrahman bize doğru ilerledi. Ümmü Gülsüm ve kızlar da ona doğru yürüdüler ve ortada bir yerde durup selamlaştıktan sonra konuşmaya başladılar. Dindar delikanlı cuma namazı ve hutbenin etkisi altındaydı. İmamı çok beğenmişti. Annesine ona bugün buraya gelmesini önerdiği için teşekkür etti. Bunu sık sık yapacağını söyledi. Gülruh'la hemen hemen aynı yaşta olan kız kardeşi Betül, tatlı bir öfkeyle ayağını yere vurarak ağabeyine çıkıştı o sırada. Ağabey, neden her zaman böyle ciddisin? Bahar geldi. Bugün hava çok güzel. Şu cıvıldaşan kuşlara bak. Biraz da bunlardan zevk alamaz mısın? Abdurrahman kızmıştı. Seni aptal kız dedi. Söylediklerine bak. O üzerindeki elbisenin rengi de ne? Seni bir arkadaşıma karı olarak nasıl verebilirim? Utan utan. Kızın yüzü kızarmıştı ama bunun nedeninin utanma olduğunu sanmıyordum. Ağabeyinin bile dikkatini çekmekten memnun olmuştu Betül. Demek ki elbisesi istediği gibi güzel ve etkileyiciydi. Abdurrahman'ın aslında pembeden çok hoşlandığını biliyordu ve ağabeyi her zaman yaptığı gibi bir şeyden hoşnut olduğunda rahatsız da oluyordu. Böyle duygulanmalara alışık değildi. Abdurrahman hutbeden aklında kalan bir bölümü kız kardeşine ezbere okudu ve onu arkadaşlarının yanına yolladı. Kız kıkırdayarak gitti. Pembe elbisesini yeni fark ediyordum. Aslında delikanlının sözlerinden esas alınan Gülruh'tu. Çünkü kızın üzerindeki elbise ona aitti. Şeyhülislam'ın kızınınki iyi hatırlıyordum yeşildi sabah geldiğimizde. Demek çocuksu bir davranışta değiştirmişlerdi elbiselerini daha sonra. Ben bile dalgınlığımdan bunu hemen fark etmemiştim. Bundan böyle belki iki kız bir araya geldiğinde daha dikkatli olmamda yarar vardı. Abdurrahman alçak bir sesle bir iki cümle daha söyledikten sonra annesi ve kız kardeşleriyle vedalaşıp arkadaşlarının yanına gitti. Arkadaşları onun kimin yanına gittiğini mutlaka biliyordu ama nezaketlerinden tek bir soru bile sormamışlardı. Onlar da az önce yaşadıkları dini yoğunluğun etkisi altındaydılar. Oturup sohbet etmeye başladılar Abdurrahman'la bu konular üzerinde. Abdurrahman bundan çok memnundu çünkü kendini bu şekilde çok daha rahat hissediyordu. Birden Abdurrahman'ın cuma rahatlığı sona erdi. Yalnız onun değil, herkesinki demek daha doğru olurdu. Ben önce duymuyormuşum gibi yapmaya çalıştım ama bu çok zordu. Birileri avaz avaz bağırıp çığlıklar atıyordu. Önce bunu yaramaz çocukların yaptığını düşündüm. Sonra belki çevredeki balıkçıların karıları kavga ediyor diye düşündüm. Herhalde bizim kadınlar böyle rezalet çıkaracak değildi. Ama az sonra yanıldığımı anladım. Bunlar bizimkilerdi. Önümdeki çalı ve ağaçlıklar tam olarak onları görmemi engelliyordu. Hemen fırladım ileri. Gözlerime inanamıyordum. Suyun içinde giderek moraran bir pembe leke vardı. Kalbim yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlamıştı. Elbisenin sahibi dereye kapılmış, boğulmak üzereydi. Birden kadınlar, hadımlar dere kenarına doğru koşmaya başlamıştı. Abdurrahman da az önce gördüğü pembe elbiseyi tanımıştı. Kıyıya ilk ulaşan o oldu. İki adım kıyıda onu karşılayıp engellemek istedi. Herhalde bu zayıf, naif, dindar delikanlının da sulara kapılıp gideceğinden endişe ediyor olmalıydılar. Ama Abdurrahman suya atılıp pembe elbiseliyi kendi kurtarmak istiyordu ve bunu yaptı. Dışarı çıktığında kollarındaki alışılmadık yükten ötürü biraz sendeledi ama yardım için gelen hadımlara izin vermedi yine de. Yaramaz kız kardeşini ağaçların dibine kadar kendi taşımak istiyordu. Ama bu onun kız kardeşi değildi. Tepeden aşağı doğru koştururken kızların tekrar kıyafet değiştirmiş olabilecekleri aklımdan geçmişti. Dereden çıkarılan kızın etrafındaki kalabalığa yaklaştıkça bu endişem giderek büyümüştü. Evet, bu korkunç olayın kahramanı benim küçük hanımımdı. Utanç içindeydim. Cuma namazından çıkmış bir yığın erkek tarafından görünmek, boğulmak kadar büyük bir felaketti. Ben bu gerçeği anladığım anda Abdurrahman da anlamıştı. Annesi ya da kız kardeşlerinin dışında herhangi bir kadının onun için bir eciniden farkı yoktu. Gülruh'u hızla yere bırakıp oradan uzaklaştı. Gülruh ise en azından kendisini kurtaranı tanıyabilecek kadar toparlanmıştı. Yere bırakıldığı için memnun bile olduğu söylenebilirdi. Hem korkudan hem de utançtan yaprak gibi titriyordu ve yüzünü saklamaya çalışıyordu. Peçesi ve tülleri suda başından kayıp gitmişti. Bir yığın kadın ona yardım için etrafını almıştı. Küçük hanımım ağlamaya başlamıştı. İnci gibi beyaz teni buz gibi soğuk sudan morarmıştı. Abdurrahman onu görmüştü. Bu zayıf, korunmaya muhtaç ince vücudu kurtarıp kollarını alarak taşımıştı. Bunun onun üzerinde ne gibi bir etki yapmış olabileceğini sanırım pek azımız o anda düşünebilirdi. Önemli olan tek şey Abdurrahman'ın Gülruh'u görmüş olmasıydı. Şeyhülislam'ın yeşil elbisesine kavuşmuş olan kızı kalabalığın içinde kendine yol açarak elinde bir bardak şerbetle göründü ve arkadaşı Gülruh'a şefkatle yaklaşıp bardağı uzattı. Onun bu sıcaklığına karşılık olarak Gülruh'un öfkeyle yerinden doğrulması hepimizi şaşırtmıştı. Ağlayarak "Sen!" diye bağırıyordu. "Yemin ederim ki beni sen ittin. Allah'ım, bu utançla nasıl yaşayacağım Abdurrahman? Ölmek istiyorum, ölmek istiyorum, bunu sen yaptın bana." Betül utana sıkıla alçak bir sesle "Şaka yapmak istemiştim," diye kendini savunmaya çalışıyordu. Ama herkes ona öyle kötü kötü bakıyordu ki hemen sustu. Çabucak Gülruh'u sarıp sarmaladık ve etrafı perdelerle kapatılmış kayığa yerleştirdik. Bir an önce dönmeliydik. Rüzgar çıkmıştı ve bu hem Gülruh'u hasta edebilir hem de yolculuğumuzu zorlaştırabilirdi. Halayıklarımızı kayığa bindirirken Ümmü Gülsüm'ün koşarak geldiğini gördüm. Elinde Gülruh'un peçe ve tülleri vardı. Oğlu az öteden bulup getirmişti bunları. Kaza yüzünden özür dilemek istediğini söylüyordu kadın. "Kaza," diye onun sözünü tekrarladım. Müthiş öfkeliydim. Gururumuz zedelenmişti. Gülruh genç bir kızdı ama bakalım tekrar kendimize gelip bu olayın etkisinden sıyrılmamız ne kadar sürecekti? "Bu bir kaza değildi. Kızınız bunu bilerek yaptı. Elbiselerini ilk değiştirdiklerinde bunu planlamış olmalı." Öylesine kızmıştım ki kendimi tutamayıp "Belki siz bile bu planın içinde olabilirsiniz," deyivermiştim. Hanımımı aşağılamak üzere herkesin bir araya gelip bu planı yaptığını bile düşünüyorum. Onu aşağılamak için değildi. Deminki sözler ağzımdan çıkar çıkmaz özür dilemeyi düşünmüştüm ama şimdi kadının sanki sözlerimi kabul eder gibi konuşması üzerine bunu yapmadığım için memnun olmuştum. Tek isteğim rahmetli kocamın da son nefesinde istediği şeyin gerçekleşmesi. Gülruh'un benim gelinim olması, Allah izin verirse. Ama Abdurrahman şimdi, evet sorun bu. Bunu her dile getirişimde bana, "Anne, mecbur kalmadıkça kim sarayla akraba olmak ister? Bilmiyor musun ne derler? Yöneticilerin dostu olmaz. Bunu unutma. Kadın insanı çalışmadan alıkoyar. İlle de beni evlendirmek istiyorsan birini bul, yalnız saraydan olmasın," deyip duruyor. O böyle düşünmeye devam ettikçe ağabeyleri de gidip Allah'ın gölgesinin karşısına çıkamıyorlar. Zaten en büyükleri de kafasına takmış, Abdurrahman'ı yeni Şeyhülislam'ın kızıyla evlendirmek istiyor. Ne kalın kafalı bir oğlum varmış benim meğer. Evet, adam Şeyhülislam ama kızı donuk, cansız biri o. Gidip annesini gördüm, kızı da tabii. Kızın henüz çok küçük olduğunu söyleyip konuya girmedim bile. Oysa hiç de küçük değil, neredeyse Abdurrahman yaşında. Aslında bunun yaşla bir ilgisi yok. Kız hem çok çirkin hem de kafasız, cahil. Gülruh eğitimli bir kız, iyi yetiştirilmiş. Öbür kız bir duayı bile tamamlayamaz. Oğlum onunla oturup ne konuşabilir, sorarım sana. Betül'ün böyle bir plan yapmasının tek nedeni, ağabeyinin gözünün açılmasını sağlamaktı. Şeyhülislam'ın kızının bizim eve gelin olmasını o da istemiyor. Abdurrahman eğer o kızla evlenirse hayatı mahvolur. O benim gözümün bebeği, anlıyor musun? Farkında olmasa da, onu bugüne kadar hiç görmemiş olsa da Abdurrahman'ı mutlu edebilecek tek kadın Gülruh'dur. Hanımım dedim alaycı bir sinir içinde. Oğlunuz sizin için çok değerli olabilir. Üzgünüm, benim için aynı şey söz konusu değil. Abdurrahman genç ve aşırı dindar bir delikanlı. Ama bir dinsiz bile olsa bugün başımıza gelenlerin gerçek yüzünü öğrenince mutlaka büyük utanç duyacaktır. Arkamı dönüp kayığımıza bindim. Kadın benim sözlerimi hiç aldırmamıştı. Bize el salladı. O kendinden başka bir şey düşünemeyecek cinsten biriydi. Bir hafta sonra Ümmü Gülsüm yine saraydaydı. Ama bu defa her zamanki gibi Nurbanu'nun değil İsmihan'ın yanına gelmişti. Kapı ağzında beni durdurdu. Sana oğlumu ne kadar iyi tanıdığımı söylemiştim dedi. Sesinde zafer kazanmış gibi bir gevreklik vardı. Onu son görüşümden daha iyi bir ruh halindeydim. Gülruh olayı küçük bir soğuk algınlığıyla atlatmıştı. Dedikoducular da çenelerini kapatmış gibiydiler. Ama Abdurrahman'ın ne düşündüğünü, merak ettiklerini biliyordum. Bu konuda ilk bilgi sahibi ben olmak istediğimden durup kadını dinlemeye başladım.